Ayrım 9.
Sayfa 116. İçimizi millet kavgalarıyla alt üst edenler gariptir ki dışımızı da İttihad-ı İslam, Panislamizm davaları ile telaşa düşürüyorlardı. Mikado Hatsuhito hiçbir vakit böyle engeller ve Japonya'da böyle güçlükler karşısında bulunmadı. Ben mesela Doğu Anadolu'da küçük bir yol yaptırsaydım Rusya kıyamet koparırdı. Bununla beraber yavaş yavaş çalıştım. Oralarda okul gibi, yol gibi bayındırlık işlerinin büyük bir bölümü benim zamanımda ortaya konmuştur. Bu konuda benden önce gelen padişahların hepsinden daha mutluyum. Mikado'nun çevresinde toplanan devlet büyüklerini ben bulamadım. Gerek olaylarda ve gerekse benim yetiştirdiklerimde daima bir şey vardı ki her ilerleme hevesini nefessiz bırakıyordu. Benim kişiliğimdeki tereddüdü de sebep olarak ileri sürenler var. Bunun tesiri yoktur demem. Ayıptan ve kusurdan arınmış bir tanrı vardır. Yalnız ilerlemeye düşman olduğum iddiasını red ederim. Ben bu hali o zaman Ahmet Rıza Bey'e söyleseydim, belki de telaş ve korkuya kapılıp kendimi savunduğumu sanacaktı. Hükümdarlar, fertler karşısında değil, dünyada tarih, ahirette tanrı huzurunda saltanat günlerinin hesabını verirler. Mebusan Meclisi'ni ikinci defa açarken, İlk kapanışın sebebini milletin gerekli olgunluğa erişmemiş olmasına bağlamıştım. Bu sözlerimi o kadar ayıplayarak tenkit edenler, 30 seneyi aşkın bir zaman sonra gelen ve içlerinde önceliklerle mukayese edilemeyecek kadar okumuş, aydın adamlar bulunan mebuslar daha mı olgun ve doğru çıktı? Birinci dönem toplantı şöyle böyle geçebilmişti. İkincisi karma karışık. Bu tereddüt o dereceye vardı ki Trablusgarp elden giderken muhalifler sevinçlerinden meclis salon ve koridorlarında hora teptiler. Sonra da hükümetten yana olanlar alkışlarla savaşı kabul etti. Gazeteler bir şey yazmıyorlarsa da yakınlarımdan işittiklerime göre mebus efendilere vagon işleri gibi büyük kazançlı işler veriliyormuş. Milletin hayatıyla ilgili işlerin en önemlisini, milli murakabe ile görevli olanların bir ticaret hem de adi kanunsuz bir ticaret şekli haline getirmeleri de gösterdi ki ben, meşrutiyetle idare edilmek için gerekli olgunluk ve doğruluğu milletimin daha kazanamadığını tahmin etmekte hiç de hata etmemişim. İtiraf ederim ki ben, Mebusan Meclisi'ni açmak konusunda kendi taç ve tahtımın ve şahsımın menfaatlerini de devletin menfaatleri kadar düşündüm. Ancak istibdadımı sürdürmekten başka bir şey düşünmediğimi iddia veya zannedenler, gareskâr değilseler, haksızdırlar. Meşrutiyet ilan edildi de ne oldu? Devletin borcu mu azaldı? Memleketin yolları, limanları, okulları mı çoğaldı? Kanunlar şimdi daha akıllıca, daha mantıklı mı düzenleniyor? Kişilik hakları evvelkinden daha çok mu sağlandı? Ahali daha mı dört başı mamur? Ölümler azaldı da doğumlar mı çoğaldı? Dünya kamuoyu daha mı bizden yana? İşte bir sürü soru ki ne kadar çoğaltılsa hiçbirine müsbet karşılık verilemez. Meşrutiyetle yönetilmeye karşı olduğum ve hele böyle bir fikir ve kanaatim olduğu sanılmasın. Doktor olmayan veya kullanmasını bilmeyen adamların elinde şifalı ilaç bile öldüren zehir olur. Üzülerek söylüyorum ki olaylar pek az zaman içinde beni doğruladılar. 1 Nisan 1333, 1917, Beylerbeyi. Mart'ın 31'inden Nisan'ın 13. gününe kadar çok üzüldüm. İstanbul'da düzen baştan aşağı bozuldu. Neferler rast geldikleri bazı subay ve sivilleri öldürüyorlar. Hükümetin kolluk gücü zayıf. 9 aylık çılgınlıklar, saltanat ve hilafet nüfuzunu olağanüstü sarsmış. Böyle olmasaydı zaten devletsizlik ve karışıklık sürmez, belki de hatta çıkmazdı. Askerin karşılık vermesini istemediğim gibi tüfekçilerimden Halil Bey'in karşı koymak için yaptığı teklifini reddettim. Bu sadık bendemin kul. Ayaklarıma kapanarak ve ağlayarak söylediği şu sözlerini hatırlıyor ve her düşündükçe efendisine bağlılık yolunu dar ağacına kadar götürmüş olan Halil Bey'i, bu iyi kalpli Mert Arnavut'u rahmetle ve Fatiha ile anıyorum. Müsaade buyurunuz padişahım, uzun yıllar ekmeğinizi yedim. Etim kemiğim, çocuklarımın etleri, kemikleri sizin ekmeğinizle oluştu. 3,5 serserinin taç ve tahtınıza saldırmasına karşı susarsak, yalnız vicdanımız önünde utanmakla kalmaz, kavmimiz, milletimiz, önünde de rezil ve haysiyetsiz oluruz. Zavallı Halil Bey, bunları bana o kadar samimiyetle söylemişti ki kendime hakim olmasaydım belki de sözlerinin etkisine kapılırdım. Asılırken acaba bana kırgın değil miydi? Padişahı ondan razıdır. Allah da razı olsun. Hareket ordusu korkak görünen kahramanlara ya da kahraman görünen korkaklara ne kadar benziyordu. Milli Meclis'in Ayastefanos'ta toplandığını işitmiştim. Saltanat günlerimde hal edilmek tasası beni sık sık huzursuz ederken gariptir ki 31 Mart'tan Milli Meclis'in karar aldığı güne kadar güven ve rahat içindeydim. Çünkü davranışlarımdan kuşkum yoktu. Hükümetin halka gözdağı veren gücünü İttihat ve Terakki Cemiyeti, cemiyetin kuvvetini de 31 Mart olayı kırmıştı. Eğer saltanat ve hilafet makamlarının etki gücünü iyi kullanmamış olsaydım, gerek İstanbul'da, gerek vilayetlerde kan gövdeyi götürürdü. Güya ben, Bosna Hersek'ten başka ayrıca fedakarlıklarda bulunarak, Avusturya'dan şahsım ve saltanatımın devamı için korunmamı istemişmişim. Bu iftirayı nefretle red ederim. Ben hiçbir zaman devletlerden ve yabancılardan korunma dilenmek aşağılığında bulunmadım. 31 Mart'ta ve bunu izleyen günlerde ne isteseydim yapabilirdim. Birbirini kıskanan devletler gözümün içine bakıyorlardı. 10 Temmuz'dan 31 Mart'a kadar oluşan olaylar, milletin kabiliyet ve istidadını ne derece olgunlaşıp ne derece adaletten yana olduğunu göstermişti. Ben isteseydim, hal kararı verilmeden o kararın çıkmasını imkansız kılacak bir durum yaratabilirdim. Buna tenezzül etmedim. Canımı korumak kaygısıyla kararsız ve perişan olduğum sanılırken ben, sağlam bir yürekle Tanrı'ma sığınmış, olup bitenlerin bana ne getireceğini bekliyordum. Son saate kadar kaçabilirdim de. Ben bir süre Avrupa'ya çekilseydim, aradan çok geçmez yine dönerdim. Bunu bildiğim halde bile kaçmaya tenezzül etmedim. Halbuki 31 Mart günlerinde düşmanlarım saklanacak, kaçacak şehirler ve evler aradılar. Demek ki o böbürlendikleri yiğitlik de yalanmış. Beni halden çok halin bana ulaştırılma biçimi üzdü. Ayandan mebuslardan bir heyet seçmişler, paldır küldür odama kadar geldiler. Bunların içinde bulunan Tiranlı Esat Paşa gayet kaba, küstah bir tavırla yüzüme karşı "Seni millet azletti," dedi. Hal kelimesini bile bana karşı azl. Padişahların tahtlarından indirilmelerine hal denir. Bir görevlinin işine son verilmesine, kovulmasına azl. Şekline koyarak aşağıladılar. Zavallı millet. Kendisini bekleyen acı sonu bilseydi. Bu Esat Paşa'nın kim olduğunu herkes bilir. Fakat bildiğim bazı şeyler vardır ki az kimselerce bilinir. Erzurumi Hafız Mehmet Paşa'yı severdim ve şahsına güvenim vardı. Bana Müşir Derviş Paşa tanıtmıştı. Hafız Mehmet Paşa, Dıraç mutasarrıfı iken bu Esat Paşa'nın küçük kardeşi Gani Bey, Haydar Gani Toptani, Abdülhamit devrinin sayılı kabadayılarından, tüfekçilerden olup adam dövdürür, halkı yıldırırdı. Beyoğlu'nda öldürülüşü dedikodu uyandırmıştı. Bir takım uygunsuzluklarda bulunmuş. Dıraç sancağının Tiran kazası ileri gelenlerinden olan Gani Bey, Toptani ailesine bağlıydı. Orada kalmasını uygun görmedim. Tutuklayıp İstanbul'a gönderdiler. Muhacirin komisyonu reisi Yusuf Rıza Paşa aracılığı ile bana bir telgraf göndermişti. Tutukluluğunu kaldırdım ve sarayda alıkoydum. Bu olay hatırımda kaldığına göre Filibe ve Yunan hadiselerinden 1-2 yıl sonra 303-1886 tarihlerindeydi. Sarayda rahat durmadı, Harput'a sürdüm. Arnavutluk durumunun bir aralık gösterdiği şekil sebebiyle bir kötülükte bulunmayacağına kefil olarak İstanbul'a getirdim. Yaverlik vermiştim ve kaymakamlığa, yarbay, kadar çıkarmıştım. Gani Bey eşkıya ruhlu bir adamdı. Kardeşi Esat Paşa da daha temiz bir yaratılışta olmadığı gibi. İtiraf ederim ki ben Gani Bey'e fazla meydan vermiş olmakla uygun ve doğru bir harekette bulunmamıştım. Yaşasaydı elbette yine Harput, belki de daha uzaklara def ederdim. Gani Bey'in ölümü ne siyasi bir olaydır ne de bir intikam eseri. Bursal Hafız adında ve kendi ayarında bir yaratıkla anlaşmışlar, öteye beriye gözdağı verip haraç alırlarmış. Bir vurgun parası yüzünden aralarında kavga çıkmış. Gani, Hafız'ı öldüreceği sırada Hafız daha tetik davranıp Gani'yi öldürmüş. Olay bundan ibaret. Kan davası geleneği yüzünden kardeşinin kanını gütmek zorunda olan abisi Esat Paşa, Hafız'ı kovalayacak yerde birkaç gün önce Büyükada'da Gani Bey'in saldırısına uğradığından ötürü öldürüldüğünü duyunca sevincini göstermekten başka bir kusuru ve hele cinayetle hiçbir ilişiği olmayan Rıfat Paşa'nın oğlu Cavit Bey'i güpegündüz köprü üstünde öldürttü. Gönderdiği katil de Hacı Mustafa adlı bir Arnavuttu. Rıfat Paşa'nın şahsiyle ailesi fertlerini ikinci bir intikama hedef olmaktan korumak maksadıyla ve yine Rıfat Paşa'nın ricası üzerine Cavit Bey'in katiline verilmiş olan idam cezasını süresiz küreye çevirdim. Ben Esat Paşa'yı kötülükten uzaklaştırmak için bir süre jandarma komutanlıklarında kullanmıştım. Onu milli murakabeye kabul edenler, Gani Bey'in her surette kardeşi olan bu adama o kadar itibar ettiler ki, bir halifeye ilahi kaderin vermiş olduğu bir hükmü ulaştırmaya görevli ve içlerinde Rum, Ermeni, Yahudi cemaatlerinden adamlar da bulunan heyet arasına girebildi ve bunların arasından kendisine fenalık etmemiş ve birçok fenalıklarına tahammül göstermiş bir halifeye bir padişaha edepsizce "Seni millet azletti" demeye imkan ve kudret buldu. Azlolunandan çok azleden utansın. 3 Nisan 1333 1917 Beylerbeyi. Tanrı'nın rızasından sonra halkın rızası gelir. Halkın rızası yoksa orada meşruiyet yok demektir. Yeniden kurulan Mebusan Meclisi beni istemediğine göre elbette saltanattan uzaklaşacaktım. Beni mahzun eden saltanattan uzaklaşmak değil, reva görülen muameledir. Esat Paşa'nın edep dışı hitabından sonra Arif Hikmet Paşa'ya döndüm. Şeriata ve Mebusan Meclisi kararına boyun eğiyorum dedim. Vicdanen müsterihim, vicdanım rahattır. Ancak 31 Mart'ta patlak veren olaylarla uzaktan yakından hiçbir ilişiğim olmadı. Bunun iyice bilinmesini isterim. Milletim sebep olanları arayıp bulmalı, cezalandırmalıdır. Osmanlı ülkesine yapılmış büyük kötülüktür. Bunu mülküme reva görenlerden huzuru Rabbül Aleminde de, Tanrı önünde, şikayetçiyim. Yalnız bir ricam var. Biraderim Sultan Murad'ın da ikamet ettiği Çırağan Sarayı'nda son günlerimi çoluk çocuğumla geçirmek isterim. Bunu temin ediniz. Yarın sabah bahçeden geçer, daireme yerleşirim. Arif Hikmet Paşa eski yaverlerimdendi. Heyetin içinde en edepli görünen oydu. Benim hitabım üzerine fark edilecek kadar kızardı ve sonra, "Bu husus heyetimizin salahiyeti dışındadır. Arzuyu şahanenizi meclise arz ederiz efendim," diyerek cevaplandırdı. Orada bulunan başkatip Ali Cevat Bey'e, "Takip ediniz ve neticeyi bana bildiriniz," diyerek konuşmayı bitirdim. Çıktılar. Oğlum Abdurrahim Efendi yanı başımda ağlıyordu. Harem cihetinden feryatlar yükselmekteydi. Saray avlusundan askerlerin, saray dışında da cülüsü ilan eden topların sesleri geliyordu. Garip bir şey, son derece rahattım. Üstümden bir dağ kalkmış gibiydi. Hem de hayatım emniyette olmadığı halde. Amcamın başına gelenler aklımdaydı. Abdestli olduğumu düşünmek bana ayrı bir kuvvet verdi. Sükunetle bekledim. İçeriye oğullarım, kızlarım, musahiplerim ve yakınlarım girip çıkıyordu. Her biri bir başka şey söylüyor, ağlıyor, üzülüyorlardı. Ben de beyhude olduğunu bildiğim halde yine onları teselli etmeye çalışıyordum. Nihayet beklenen haber geldi. Başkatip Ali Cevat Bey, Selanik'te bir konağa yerleşeceğimi ve gitmek için hemen hazırlıklara girişmemi tebliğ ediyordu. Zor bir yerdeydim. Bir başıma gitmeye kalksam, çocuklarım buna razı olmayacaklardı. Onları yanıma alsam, herhangi bir hadisenin gözleri önünde olmasını istemiyordum. Etrafımda çığırışan evlatlarıma bakıp Ali Cevat Bey'e, "Her türlü şahsi teminatı veriyorum. Hiçbir şeyde gözüm yok. Milletimden son istediğim, şu birkaç zamanlık ömrümü çoluk çocuğumla Çırağan Sarayı'ndaki dairede geçirmektir. Beni bu kadarcık isteğimden mahrum etmesinler," dedim. Başkatibin üstüne bir laubalilik çökmüştü. Bana cevap verecek gibi oldu. Yüzüne baktım, sustu ve çekildi. Bu hareketinden kararın kesin olduğunu anlamıştım. Başkatibim de mevkiini kaybetmemek için yeni iktidar sahiplerine şirin görünmeye çalışıyordu. Nitekim az sonra tekrar geldi ve Selanik'e gitmek zorunda olduğumu, Ferik Hüsnü Paşa başkanlığında bir heyetin beni saraydan çıkarmak için beklediğini bu sefer yüksek sesle bildirdi. Bu davranışından belli ki heyet kapının önündeydi. Heyeti içeriye alınız dedim. Hakikaten başta Hüsnü Paşa olmak üzere kalabalıkça bir heyet odaya doldular. Arzumu tekrarladım. Hüsnü Paşa son derece edepli bir dille kararın değişmesine imkan bulunmadığını, meclisin benim İstanbul'da kalmama mahsurlu gördüğünü, ailemden dilediğim kimseleri yanıma alabileceğimi, gerek benim gerek beraberimde götürdüklerimin hayatlarının ordunun namus kefaletinde olduğunu söyledikten sonra, "Sultanım," dedi, "eğer sözlerime inanmıyorsanız buyurun, tabancamı size vereyim. Arabada ve bütün yol boyunca tam karşınızda oturacağım. En küçük bir emniyetsizlik hissederseniz beni öldürün." Kararı verenlerin fikirlerini değiştiremeyeceklerini anlamıştım. Çünkü kendilerini İstanbul'da emniyette görmüyorlardı. Selanik üstünde direnmelerinin sebebi de buydu. Orada çevreye hakimdiler. Kalmakta direnecek olsam büsbütün kuşkulanacaklardı. Kendisini güvende hissetmeyen insan kadar tehlikeli bir şey olmadığını bilirim. Başka bir şey söylemedim. Peki dedim ve üzerimizdekilerle çıktık. Eşya almak için bekleyecek zamanları bile yoktu. Haricen Selanik iddiatçıları ile Manastır iddiatçıları birleşmişlerdi ama İngilizler Almanlarla birleşmemişlerdi. Her an yeni bir patlama olabilir ve patlamaya ön ayak olanlar beni yeniden tahta çıkarmak hevesine düşebilirlerdi. Bu yüzden benim İstanbul'dan uzak olmam gerekiyordu. Evet, bütün bunların hesabını yapabiliyorlardı ama benim ne Almanların ne İngilizlerin tahta çıkaracakları bir padişah olmayacağımı bilmiyorlardı. Tanrı hiçbir hükümdara taç ve tahtını yabancı bir devlete borçlu olmak zilletini göstermesin. Trende yol boyu için için ağladım ama kendime değil, vatanımın içine düştüğü karanlığa. Halbuki yerime gelenlerin devleti götürmek için küçük bir ehliyetleri olduğuna inansam, vallahi ve billahi bayram ederdim. 4 Nisan 1333-1917 Beylerbeyi. Selanik'te Alaaddini Köşkü, deniz görür, hoşça bir yerde kurulmuştur. İçinde geçirdiğim mihnet ve mahpusluk günlerini bir kenara koyabilsem pek sevimli bir köşk diyeceğim. Fakat bu sevimli köşke bir gece karanlığında girdiğim zaman yalnız bundan sonra geçecek hayatımın ne olacağını anlamakla kalmadım. Beni buraya gönderenlerin pek perişan kimseler olduğunu hemen fark ettim. Korkuyorlardı. Her şeyden ve her şeyden korktukları için de benden korkuyorlardı. Yoksa bir padişah tahtından indirilmiş de olsa örtüsüz ot yataklarda yatmak için memleketin bir ucundan öbür ucuna gönderilmezdi. Ancak büyük bir korku insanı bu kadar saygısız yapabilirdi. Bize ilk gece yemek olarak Allah eksikliğini göstermesin bir kuru pilavla biraz yoğurt çıkardılar. Selanik valisi şahsım için bir tabla yemek göndermişti, geri çevirdim. Çatal kaşık bardak olmadığı için çocuklar ve büyükler elleriyle yiyebildiklerini yediler ve yattılar. Ben eski püskü iki koltuğu birbirine yaklaştırarak uykuya çekildim. Kapılar üstümüzden kilitlendi. Yalnız benim odamda küçük bir mum yanıyordu. Mithat ve Mahmut Paşaları, Taif'te boğularak öldürülen Sadrazam Mithat Paşa ve damat Mahmut Paşa. Taif'e gönderdiğim zaman oradaki ihtiyaçlarının neler olabileceğini düşünüp icabını yapmak için tehalük, heyecan, gösterdiğimi hazin hazin hatırladım. Beni tahttan indiren askerler de benim kanımı taşıyorlardı. Hiç vakitleri olsa, akılları başlarında olsa, padişahlarına acımasalar bile masum çoluk çocuğuna böyle davranırlar mıydı? Perde yoktu ama pencereler, panjurlar sımsıkı kapalıydı. Çocukların hava ve güneş görebilmeleri için panjurların aralanmasına ancak aylar sonra izin alabildik. Bizi muhafazaya memur müfrezenin kumandanı Fethi Bey, Fethi Okyar, söz anlar, aklı başında bir subaydı. Benimle ve çocuklarımla münasebeti daima gereken nezaket içinde olmuştur. Zaman zaman hepimizin ihtiyaçlarını soruyor, elinden gelenleri hemen yapıyor, gelmeyenleri de İstanbul'a yazıyordu. Fakat emrine verilmiş bazı subay ve erler vardı ki bunların sebepsiz düşmanlıklarını anlamak mümkün değildi. Tehditkar, ürkütücü tavırlarla bahçede gezinirler ve kapalı panjurlara gazap dolu bakışlarla bakarlardı. Oğlum Abdurrahim Efendi, kumandan Fethi Bey'in müsaadesiyle ara sıra bahçeye çıkar, bu subaylarla ahbaplık ederdi. İçlerinde çok iyileri olduğu gibi bize düşman olanları da bulunduğu için oğlumun ara sıra ağlayarak köşke döndüğünü görürdüm. Tahkik ederek öğrenirdim ki ekmeğimle büyümüş, açtığım mekteplerde okumuş, memleketi batırmak isteyenlerin tesirinde kalarak bana düşman olmuş bu subaylar bana sövüp sayabiliyorlardı. Ellerine fırsat geçse vazifeleri bizi korumak olan bu subayların hepimizi öldürebileceklerini anlardım. Selanik'e gelişimizin üstünden bir yıl kadar geçmişti. Bir gün balkonda ayakta duruyordum. Birden bir silah patladı ve kurşun başımın üstündeki duvara çarpıp balkonun altındaki çakılların içine düştü. Baktım, bahçedeki taflanların arkasında bir subay vardı, saklanmıştı. Bağırdım, "Kimsin, çık dışarı!" Önce taflanlar kımıldadı. Sonra bir subay yavaş yavaş ayağa kalktı. Topçu yüzbaşısı Salim adında biriymiş. Elinde hala tabancası vardı. Bana tekrar ateş edebilirdi. Önce balkondan çekilmeyi düşündüm. Sonra işler bu raddeye gelmişse kaderi ilahiden kaçılamayacağını düşündüm. Subay da o sırada tabancasını mahfazasına koymuştu. Tekrar kendisine "Ne istiyorsun?" diye sordum. Cevap vermedi. Ağır ağır bahçenin sonlarına doğru uzaklaştı. Uzaklaşırken bile yüzüme gazapla bakmaya devam ediyordu. Bu sırada silah sesine öteki muhafızlar ve ailem yetişti. Köşkü feryatlar doldurdu. Musahibim Selim Ağa ile oğlum Abid ve kahveci başım Ali Efendi o sıra bahçede geziniyorlarmış. Onlar da silah sesi üzerine balkonun altına geldiler. Ali Efendi'ye, "Kurşun işte şurada duruyor, alıp bana getir," dedim. Zavallı Ali Efendi o kadar korkmuş, ürkmüştü ki hayatında ilk ve son defa emrimi yerine getiremedi. Her tarafı titriyordu, sapsarı kesilmişti. Güçlükle duyulabilen bir sesle, "Affediniz bu naçiz, değersiz, kulunuzu sultanım, yapamayacağım." Demek kurşunu gösterdiğim yerden alırsa kendisini öldüreceklerini sanıyordu. Can korkusunun ne demek olduğunu bilirim, kendisine kırılmadım. O sıra muhafız kumandanı Fethi Bey gitmiş, onun yerine kol ağası Rasim Bey adında bir zabit gelmişti. Hemen kumandanı arattım. Köşkte değildi. Haber verdiler, koştu geldi. Kendisine, "Yüzbaşı Salim bizi vurmak istedi. Silahıyla ateş etti. İşte kurşunun duvarda açtığı delik. İşte kurşun düştüğü yerde duruyor. Bu ne iştir? Bana o kurşunu düştüğü yerden alıp getiriniz. Hatıra olarak saklamak istiyorum," dedim. Rasim Bey sert bir askerdi ama terbiyeliydi. Benden özürler diledi. Salim'i hemen uzaklaştıracağını ve divanı harbe vereceğini söyledi. Beni yatıştırıcı bazı sözlerden sonra bahçeye indi. Çakılların arasındaki kurşunu alıp cebine koydu ve bana getirmedi. Kendisinden bunu tekrar istediğim zaman kurşunun bir delil olduğunu, bu sebeple teslim edemeyeceğini, bağışlanmasını istedi. Sustum. Olay böylece kapanmış oldu. Belki şahsi kusurumdur. Belki yiğit yaratılmamışım. Fakat yalnız öldürmek kadar öldürülmekten de korkarım. Ne bir cana dokunabilirim, ne canıma dokunulmasına razı olabilirim. Hayatta tek istediğim şey rahat döşeğimde ölmektir. Öyle olduğu halde birçok defalar ölümle yüz yüze geldim. Ermeni komitacılar üstüme bomba ile saldırdıkları zaman caminin önü mahşere dönmüştü. Havada kol bacak uçuyordu. Tuhaftır, korkmadım. Arabaya atlayıp atları sürerek saraya tek başıma gittim. O andaki bütün gailem ölenler ve yaralananlardı. Yüzbaşı Salim'in kurşunu da bir arşın tepemde duvarı deldiği zaman katiyen korkmamıştım, telaşa kapılmamıştım. Ama yine söylüyorum, öldürülmekten her zaman nefret ettim ve korktum. Ama o saat çatıp gelince hiçbir şey duymuyorum. Bunları yazmaktan maksadım, hayatım ve ailemin hayatı. Meşrutiyet devletinin ve ordunun kefaleti altında olduğu halde öldürülmek tehditlerinden ve teşebbüslerinden uzak yaşamadığımı anlatmak içindir.